Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya, Anlamlı Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Bu akşam bir önceki programda bıraktığımız yerden alıp aslında yine toplumda oldukça yaygın görünen başka bir psikolojik durumu konuşalım istiyoruz. Sosyal kaygıları konuşacağız. Geçtiğimiz programda dinleyenlerimiz bizi hatırlayacaktır hocam. Sosyal medya bağımlılığını, internet sosyal medya bağımlılığını konuşurken, onun patolojik kullanımı ve etkileri üzerine konuşurken, sosyal medyada görünür olmak ve etkileri üzerine konuşmuştuk. Beğenilmek, beğenilme arzusu aslında içimizde var olan, pek de aslında normal olan, patolojik olmayan bir durumun zaman zaman patolojik durumlara dönüşebilmesinden bahsetmiştik.
Evet.
Bu noktada beğenilme arzusu bir yana, beğenilmeme, eleştirilme, dışlanma, rezil olma, kaygı ve korkularının bizi biraz nereye sürüklediğini, bizi nasıl birine dönüştürdüğü konusundan aslında devam edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Bu korkular ve kaygılar üzerine.
O daha belirleyici oluyor.
Evet.
Yani olumlu olana yaklaşmakla olumsuz olandan uzaklaşmaya çalışmak birbirinden çok ayrı şeyler.
Evet.
İkisi de kendini aynı davranışla gösterebilir. Birinde niyet, işte beğenilme arzusu, ötekinde senin de altını çizdiğin gibi olumsuzun ortaya çıkma korkusu, beğenilmeme, kusurun görülmesi, uyumsuzluğun fark edilmesi gibi. Demek ki korkuların kişide oluşturduğu davranış çok daha farklı, çok daha yıkıcı,
işlev bozucu olabiliyor. Ne kadar yaygın olduğundan bahsettik bu kaygıların aslında.
Evet.
Toplumda görülme sıklığı neredeyse %10'ların üzerinde.
Evet.
%13
gibi.
Gibi. Yani bu da neredeyse her 7 kişiden birinde bu tarz kaygıların, patolojik durumların görülebileceği bize söylüyor.
Evet, çalışmalar onu söylüyor. Gözlenme korkusu, değerlendirilme kaygısı. Ve bu değerlendirme kaygısının tabii bu %7, ya özür dilerim, %13 rakamı şeye yansıyan, davranışa
yansıyan tarafı.
Yoksa beğenilme arzusu belki %90.
Hepimizde yani var.
%100'dür. Ya da olumsuzla karşılaşmama kaygısı da belli oranda herkeste var. Ve bir yandan da o aslında işlevsel de bir şey.
Evet.
Ama bu 7 kişiden biri ya da %13 artık beğenilmeme korkusunun kişinin hayatını yönetmeye başlamasıyla ilgili bir rakam. Buna işte hastalık ya da psikiyatrik bozukluk diye tarifliyoruz. Tanı sistemlerinin içinde yer alan tarafı %13.
Evet. Beğenilme kaygısı deyince ya da beğenilme arzusu, biz herhalde yaklaşık 3 yıldır ben Erkam Radyo'da
evet,
bu kıymetli dinleyenlerimizle buluşuyorum. Ama
eline sağlık.
Hani itiraf edeyim ki her hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz dediğimde aslında heyecanlanıyorum. Ve zihnimin bir tarafında ya acaba nasıl olacak, nasıl oldu, beğenildi mi, işte dilim sürçtü acaba diye kaygılarım oluyor.
Eyvallah.
Peki bu ne oluyor da değil mi? Bir patoloji, hayatı bozan bir şeye dönüşüyor.
Aslında beklenen şey şudur herhalde, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl yaptıkça bunların artık böyle bir kaygıyı duymamanı bekleyebilir insanlar. Ama öyle değil.
Evet.
Her programın bir riski var. Her programda beğenilme ya da beğenilmeme olasılığı var. Bu olasılık da bizi etkileyen bir şey.
Evet. Hatta her yeni danışan karşıma geldiğinde.
Tabii o kendi işimizi yaparken.
Kaygı.
Evet, biz kendi işimiz açısından baktığımızda her danışan, işte dinleyicilerimiz de yani karşı karşıya bulundukları işle ilgili, mesela öğretmense o sınıfa her dersi anlatmada hani acaba hangi sorunlarla karşılaşacağım gibi bir kaygıyı, performans kaygısı,
evet,
dediğimiz meseleyi yaşaması, mesela senin örneğinde de olduğu gibi, biraz önce benim bahsettiğim o öğretmen örneğinde de olduğu gibi aslında işlevsel bir şey. Çünkü o ne yapıyor? Hani daha kaliteli, daha iyiye yönelik bir motivasyon sağlıyor sana.
Diri tutuyor belki.
Bizi. Diri tutuyor. Hoş bir şey mi bu kendi içinde? Kaygı çok hoş bir şey değil. Yani şöyle bir şey olarak baktığımızda, dışarıdan baktığımızda kaygı içinde bulunmak, mesela mutlu olmak gibi bir, eğlenmek gibi bir duygu değil. Ama beni canlı tutan, beni geliştiren bir tarafı var. Bu bakımdan kaygıyı şey olarak, kategorik olarak kötü, yanlış bir şey değil. Ya da olmaması gereken bir insanlık hali değil. Tabii ki beni diri tutan, canlı tutan, beni bir tarafa doğru yönlendiren kıymetli bir uyaran, motivasyon gücü ve bir alarm mekanizması.
Aslında kendi içinde tek başına patolojik ya da zararlı bir şey değil. Fakat değil. Dikkatli dinleyicilerimiz bunu hatırlayacaklardır. Çok sık bahsediyoruz. Hani içimizde bulunan kaygı ve endişe duygularının bizimle hep beraber olduğu, fıtratımızda olduğu, evet. Ama aynı zamanda da bundan kaçma eğilimimizin olduğunu da biliyoruz.
Evet.
Çok sık vurguladık.
Evet.
Ne oluyor da bu son derece aslında doğal ve normal olan, hatta çoğu zaman faydalı olan kaygı,
evet,
böyle sosyal ortamlarda, bugün sosyal kaygılardan bahsedeceksek eğer,
evet,
bir sıkıntıya dönüşüyor. Hayatımızı etkileyen bir meseleye dönüşüyor. Hatta adını koyalım, bir patolojiye, bir sosyal kaygı bozukluğuna dönüşüyor.
Evet. Burada birçok farklı kuram var. Farklı açıklamalar var. Zaten hani dinleyicilerimiz artık aşinadır. Bu insanı meydana getiren, insanı oluşturan üç, ya daha da bunların sayısı arttırılabilir ama hani temelde biz işimizi kolaylaştırmak için üçe indirgersek, biyo, psikososyal dediğimiz modeli üzerinde konuşacak olursak, hatırlarsınız bu şeyde çok konuşmuştuk bunu. Bağımlılıkta
konuştuk.
Yani o zaman kabaca biyo, psikososyal bir varlık olduğumuz için bunun nedenlerinden bir tanesi o başta zikredilen biyolojik yapı. Yani genetik faktörlerden kaynaklı ya da işte biyolojik yapımızın gereği olan bir mesele var. Şimdi bazı insanlarda gerçekten terleme, titreme, çabuk kızarma, bunlar yapısal olarak daha hızlı ortaya çıkan otonomik belirtiler diyoruz, bedensel belirtiler. Yani tamamıyla benim kontrolümün altında değil. Hani bazılarımızın damar yapıları farklı, kan pompalama biçimleri farklı falan. Onlarla ilgili bir mesele bu. Ya da ter bezlerinin yapısıyla ilgili. Mesela bu sosyal kaygısı olan insanlarda özellikle terleme ve kızarık bir yüz halinin ortaya çıkması onlar için çok korkunç bir tablodur.
Evet.
Şimdi bazılarında biyolojik olarak böyle bir şey var, altyapı var. Şimdi bu hani çok kısa bir, çok küçük bir bölüm bu. Otonomik belirtiler, bedensel belirtilerin bazılarında çok abartılı olması, ama bazılarında da biyolojik olarak gerçekten sosyal ortamlarla ilgili sıkıntılar yapısal olarak bulunuyor.
Hatta böyle genetik bir, evet, değil mi, yatkınlık oluyor.
Evet.
Annede, evet, babada, dede evet, vesaire gelen, evet. Evet. O genlerle belki yatkınlıkla gelen bir durumda oluyor.
Evet. Hem genlerle gelen bir yatkınlık, hem sosyal öğrenme, hani dedik ya biyopsikososyal, evet, bir varlıktır insan. Sosyal öğrenmede de kişi onu görüyor babasından, evet, annesinden. Öyle davranması gerektiğine dair bir kurgu oluşuyor zihninde.
Mesajlar alıyor.
Mesajlar alıyor. Tabii çocuklar değil mi? O hani hep fotoğraf çekerek hafızalarını alırlar. Benim her davranışımı, benim onlardan sakladığım ya da görülmesini istemediğim davranışları bile bir mercek gibi büyütüp, fokuslayıp kendi hafızasına kaydederler. O yüzden hani ben çocuklarıma yansıtmıyorum içimde bulunduğum durumu diye bir şey çok söz konusu değil.
Evet, davranışımızdan modelliyor zaten.
Evet, yani ben kendi arkadaşıma ya da kendi eşime baktığım gibi çocuk bana bakmıyor. Çocuğun bana beni izlemesi şey gibi, hani maça hazırlanan futbolcunun şeyde eski maç görüntülerini izlemesi gibi bir şey.
Evet.
Yani çok ayrıntılı, nerede ne yapacağım falan şeyiyle izler. Öyle görünmese bile. O yüzden bir de sosyal öğrenme tarafı var sosyal fobinin. Ve psikolojik tarafı var tabii. Psikolojik tarafta da yine çocukluk yaşantılarıyla ilgili olabilir ya da çocukluk yaşantılarından sonra o yetişkinlik döneminde karşılaştığı durumlarla ilgili gelişmiş bazı düşünceler, bazı duygusal tepkiler de bu sosyal kaygı halinin yerleşmesine sebep olabilir.
Evet, bazen şu yaşantıları duyuyoruz çocukluk çağında ya da ergenlik döneminde hocam, çok oluyor.
Evet.
Böyle karşılaşılan bir zor bir durum. Travmatik bir deneyim, yani işte rezil olmaya dair olabilir, evet. Çok yoğun kaygılanmaya dair olabilir.
Kesinlikle.
Hani şöyle hikayeler mesela, okulda sınıfta hocamız bizi tahtaya çıkarmıştı. İşte o kadar heyecanlandım ki titredim, kekeledim. Arkadaşlarım bana güldü ya da gülmemiş olsalar bile, onu tam olarak bilmese bile o yaşadığı yoğun kaygı, heyecan öyle bir kazınıyor ki zihni, bir video kaydı gibi. Ondan sonra sanki böyle ani gelişen bir tarafı da var. Bir evet. De böyle daha yavaş yavaş. Kişi zaten belki biraz çekingen kişilik özelliklerine sahiptir. Zaman içerisinde, süreç içerisinde çok travmatik deneyimler olmasa da, bu psikolojik boyutundan bahsediyorum, yavaş yavaş gelişen bir
onun işlenmesiyle.
Evet.
Psikolojik boyutta o anının işlenmesi meselesi. Evet. Daha kendini belir ediyor. Yani mesela böyle bir anıya sahip olan çok fazla kişi olabilir.
Evet.
Mesela ben de kendi kişisel tarihime baktım, böyle şeyler hatırlıyorum.
Var hocam, var.
Değil mi? Olmaz mı? Özellikle şeyde, ilkokul, ortaokul dönemi gerçekten bu açıdan çok böyle sıcak geçen bir dönemdir. Evet. Çocuklar çünkü olanı, özellikle ilkokulda olanı doğrudan yansıttıkları için, iyi de kötüyü de, eleştiriyi de, sevinci de doğrudan yansıttıkları için belli açıdan çok vahşi, tırnak içinde söylüyorum, çok vahşi olabilirler. Böyle kusurların işlenmesi, kusurlardan bahsedilmesi, işte dört gözdür falan.
Gülünmesi
açısından. Ama yetişkinlik döneminde bu meselenin, bu anıların işlenme biçimi bu sorunu doğuruyor. Yani kişi bunu işlemiyorsa, bunu hayatının merkezine koymuyorsa, kendini bununla tarif etmiyorsa, mesela aynı olasılıkların başına gelme ihtimalini yapmıyorsa, analiz etmiyorsa, sosyal kaygı ya da çekiniklik meselesi bir sorun olarak karşısına çıkmıyor.
Evet, yani
her, o da psikolojik boyut, evet.
Evet, her travmatik deneyim de bunu ortaya çıkarmak zorunda değil. O yüzden
evet.
Birden fazla modelden bahsettiniz. Birden fazla ortaya çıkaran faktör, biyolojik, sosyal ve psikolojik, yoksa her böyle psikolojik deneyim, ya yani böyle bir yaşam olayı, böyle bir travmatik deneyim yaşayan insan bunu geliştirmiyor.
Evet. Bir de bu biyopsikolojik, yani bu üçlü modelin özellikle zikretmemin sebebi şu: kişi başına bir sıkıntı geldiğinde bunu doğrudan bir sebebe bağlama eğiliminde.
Evet.
Yani işte biz çocuğu böyle yetiştirdik, benim yüzümden böyle oldu. Ya da bu kafasına çok taktığı için böyle, hani psikolojik şeye atfen, ya da sosyal şeye atfen, ya da genetiğe atfen. Ya biz böyle, yani bu aile böyle, bunlar değişmez. Şimdi bunlar doğru değil. Yani diyelim ki biyolojik tarafı belirgin olan bir kişi, bu belirginlik de ortalama %30'dur bunların hepsi.
Evet.
Tamam. Mesela biyolojik olarak %30, bunun psikolojik sosyal tarafı %60 yani. Biyolojide var diye bu kişi illa sosyal kaygı sorunu yaşayacak diye bir kayda yok. Bir kader değil yani bu.
Evet.
O psikolojinin, yani kişinin kendisine yapacağı müdahalenin büyük bir önemi var. Bir, o psikolojik seviyede. İki, sosyal seviyede benim ya da sosyal ortamın o kişide oluşturacağı bir alan var. Mesela bu sosyal gruplar, işte topluluklar, cemaatler, kulüpler. Bunlar mesela sosyal açıdan kişinin bu sıkıntısını eritebileceği alanlar sunuyor.
Ki hocam, birçok kişide, danışanlarımızla da konuşurken bunu sıkça duydum. Şöyle hocam, lisede mesela taradığım zaman sosyal kaygıları.
Evet.
Hocam ortaokul, lisede biraz çoktu ama üniversiteden sonra gittikçe azaldı. Üniversitede işte çok daha fazla işte kendime güvenim geldi.
Evet.
Neye bakıyoruz? Kişi kaçmamış sosyal ortamlardan. Tabiri caizse üzerine gitmiş.
Evet. Bu çok önemli bir şey.
Kurduğu sosyal bağlarla gitgide, tabiri caizse kendi deyimleriyle, açılmış kişi.
Evet, öyle, o ifadeyi kullanıyorlar,
evet,
değil mi?
Açıldım. Üniversitede.
Yani böyle bir bentlerin kaldırılması.
Evet.
Şimdi bu açılmayla ilgili şunu da söyleyelim o zaman, işin başındayız. Bir sosyal kaygı bozukluğu denen bir mesele var. Sosyal kaygı durumu var. Performans anksiyetesi var.
Evet.
Bir de çekiniklik var.
Evet.
Ya da çekingen kişilik bozukluğu diye tariflenen o tanı kitaplarında. Ya da çekiniklik durumu var. Bunlar birbirinden ayrı şeyler.
Ama ayırt etmesi de kolay değil. Değil
kolay
mi?
Değil.
Uzmanların bir de ayırt etmesi,
evet,
kolay olmuyor.
Bu açılma meselesi deyince oradan hatırladım. Şimdi bu açıldım diyenler gerçekten sosyal anksiyetesi olanlar. Ve sosyal anksiyete ile ilgili kendilerine bir müdahale yapıldıktan sonra istedikleri hayatı yaşamaya başlarlar. Fakat o şeyler, çekinikler ya da çekingen kişilik bozukluğu olanlarda bu kadar kolay olmaz. Bu pek açıl, hani onlar açılacaklarsa da çok yavaş yavaş kendilerine gelirler. İstedikleri hayata çok öteki sosyal fobiler kadar, sosyal anksiyete sorunu yaşayan insanlar kadar böyle bir dramatik kırılma noktalarıyla gelmezler. Uzun sürede istedikleri duruma gelirler. Yani buradan şunu da demek istiyorum aslında, hani çekingen kişilik bozuklukları bir kişilik yapısıdır, tedavi edilmez gibi bir şey söylemiyorum. Sadece biraz daha onlara daha uzun çalışmak, daha uzun müdahale, daha sabırlı müdahaleler gerekiyor. Hem terapi yapacaksak hem terapi yapmayacaksak. Terapi yapmasak da, değil mi, insanlar hep terapiyle iyileşmiyor.
Evet.
Mesela işte gruplara katılıyorlar, müzikle ilgileniyorlar, bir ekibin içinde bulunuyorlar. Kendi mesela o zaten tedavi kısmında geleceğiz. Hayatta kıymet verdiği alanlara yatırım yapmaya başlıyorlar. Böylelikle de kırılma anı oluyor. Ama bu şey de çekinik kişilik durumunda, çekingen kişilik bozukluğunda bu kırılma böyle çok dramatik olmaz, birdenbire olmaz. Fakat çok yavaş yavaş onlar da istedikleri hayatı yaşamaya başlayabilirler. Bu ikisinin arasında da fark var.
Evet.
Bu fark niçin önemli? Müdahalede önemli. Yani müdahaleyi geri çekmemek lazım.
Evet.
Hani toplum içine soktuk diyelim, içinde bulundu ama hala istediğimiz tepkiyi vermiyor. Bekle yani. Bir daha.
Evet.
Bir daha. Çünkü niye? O kişi çekingen kişilik bozukluğundaki mesele çok daha köklü, çok daha eski bir öğrenme hikayesinden kaynaklanıyordur muhtemelen. Yani onların çocukluk döneminde maruz kaldıkları iletişim biçimi kişiyi çekingen hale getirmiş olabilir. O yüzden daha derinlerde bir şey olduğu için, müdahale olduğu için bizim de iyileştirici müdahaleyi daha derine inecek kadar sabırla yapmamız,
evet,
ona fırsat tanımamız.
Belki gerek. Biraz böyle kökleşmiş olabiliyor, değil mi? Yani çok daha derinlerde kökleri oluyor, daha katı,
evet,
inançlara sahip olabiliyorlar,
evet,
bu noktada.
Evet, çünkü onunla ilgili çok deneyimi olmuş olabiliyor. Yani çocuk belki 3 yaşından itibaren müdahalelerle ya da kimse müdahale etmedi ona.
Evet.
Hiçbir hayatına yani bu ve sürekli yabancı bir ortamda büyüdü. Mesela kendine yakın bir biriyle bulamadı ki güvende hissetsin kendini ve böylelikle kendini bildi bileli kendini korumaya odaklı bir duruşu var belki.
Evet. Evet. Hatta bununla ilgili bazı sanki hatırladığım, okuduğum makalelerde böyle küçüklüğünde özellikle daha eleştiriyle,
evet,
büyümüş.
Evet, çok doğru.
Belki ebeveynlerin öfkesiyle çok sık karşılaşmış,
evet,
çok eleştirilmiş, çok utandırılmış,
evet,
kişilerde bunun daha biraz,
işte,
evet, yoğun yaşandığı,
evet,
ve birazcık daha tabiri caizse inatçı,
evet,
olduğu,
evet,
bu tarz durumların katı ve inatçı bir inanç kalıplarıyla var olduklarını duymuştum ben de.
Evet.
Peki hocam, kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah yeniden konuya devam edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim tekrar merhabalar. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında sosyal kaygıyı ya da diğer adıyla sosyal anksiyete ya da
evet. Eskilerin tabiri
sosyal fobi.
Artık onu çok kullanmıyoruz niye?
Evet.
Daha sosyal değerlendirme.
Evet.
Daha çok kullanılıyor gerçekten.
Den konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce belki bu durumu ortaya çıkaran sebepler nedir? Nasıl bir durumdur? Bu normal olan, anormal olan meselesini biraz konuşmaya çalışmıştık. Evet. Biyopsikososyal model birçok psikolojik zorluğu ifade ederken aslında temellendirdiğimiz modeldi. Bundan bahsetmiştik. Peki klinik görünümü nasıl olur?
Evet.
Kişiler hangi şikayette gelirler? Bu tanı nasıl aslında konuyor? Yani ne oluyor, ne ayırıyor aslında normal olandan? Biraz daha teknik bir dille konuşacak olursak.
Diğer psikiyatrik zorluklarda da olduğu gibi aslında hep şunun altını çiziyoruz bizim programlarımızda. Olumsuz olarak hissedilen duygu ve düşünceler bozukluğa sebep olmaz. Hastalığa sebep olmaz. Bu içsel alanın sosyal ortamla olan etkisi, sosyal ortamda olan etkisi demek şu demek, içsel alan yüzünden benim hayatta kıymet verdiğim alanlarla ilişkimi bu içsel alan bozuyorsa o zaman kişi bir yardım ihtiyacı hisseder. Yoksa içsel alanı yani duyguları, düşünceleri, dürtüleri, anıları ne kadar tırnak içinde anormal olsun. Çünkü anormal diye bir şey yoktur aslında insan tecrübesinde. Her şeyiyle. Ne kadar normun dışında olsun kişinin sosyal hayatla olan ilişkisini etkilemiyorsa, hayatta kıymet verdiği alanlarla olan bağını koparmıyorsa bu kişi yardıma ihtiyacında bulunmaz ve hasta da değildir.
Evet.
Hani bir de böyle bir yakıştırma vardır. Yani sen hastasın da farkında değilsin.
Evet.
Yok değil, hasta değil, o insan. Yani insanın içinde her türlü tecrübeyle oluşmuş duygular, düşünceler olur. Bu duygular, düşüncelerin bazıları olumludur, hoştur, paylaşılır, güzelleştirir. Bazıları yine o deneyimler ve gördüğü şeylerle itibariyle sıkıntı vericidir, istenmez, gizlenilmesi gerekir. Bazı dürtüleri vardır falan. Şimdi bu anormal bir şey değil. Mühim olan bu içsel alanın içinden kişinin kendini fark edip sunduğu şeyler. Nasıl göründüğü, hani Mevlana diyor ya, göründüğün gibi ol, olduğun gibi görün.
Evet.
O sosyal ortamdaki şeffaflığı sağlarsak o zaman olduğumuz gibi de görünmeye başlıyoruz. Göründüğümüz gibi de oluyoruz. Nasıl bir portre ortaya koyarsam artık o benim görüntüm benim içsel alanımı da düzenliyor. Yani sosyofobi nasıl geliyor bize? Soruya gelecek olursak nasıl klinik tanı koyuyoruz? Kişi kendisi için önem verdiği alanlarda zorluk yaşamaya başlıyor. İşte bir arkadaş toplantısında, bir aile toplantısında, özellikle de şeyde bu mesleki şeylerin, özelliklerin, mesleki yeteneklerin konuşulduğu, belirlendiği, ölçüldüğü bir yerde kişi yoğun sıkıntı yaşıyor. Buralara katılmakta zorlanıyor, mazeretler üretiyor. Bu durumda kişiler bize geliyor.
Yani ya da kaçamayacağı bir durumsa da
katlanıyorlar.
Çok zorlukla katlanıyorlar.
Evet.
Bu çok yorucu olmaya başlıyor.
Evet. Burada hani biyopsikososyal model dedik ya, bunların içinden mesela psiko kısmını biraz konuşacak olursak neler oluyor zihinde? Yani genel tarifi de olur ya, kişinin sosyal ortamda küçük düşeceğine, beğenilmeyeceğine, hata yapacağına dair yoğun korkularının ve endişelerinin olması. Korku ve endişeyi birbirinden ayırıyorduk. Duygu ve endişeyi hatırlarsınız.
Evet.
Duygu kişinin maruz kaldığı bir şeydi. Endişe de devam ettirdiği bir şey. Yani yaptığı bir şey. Endişe etme denir ya. Endişe etmek.
Evet.
Yani bir eylem boyutu olan bir mesele bu endişe. Yani kişi bir sosyal ortamda küçük düşeceğine dair bir korku belirir içinde. Sonra da bu korkunun olası ayrıntılarını imajine eder, analiz eder, yorumlar. Bu bir süreç. Sonra bu korktuğu şey başına gelmesin diye günlük hayatında önlemler almaya başlayınca da artık bir psikiyatrik rahatsızlığa doğru iş evrilir.
O önlemleri nasıl tarif edersiniz hocam? Yani ne gibi önlemler alıyor kişi böyle bir durumla karşılaştığı evet. zaman? Önlem almak çünkü şey gibi duruyor değil mi?
Olumlu bir şey gibi. Evet. Aslında pozitif bir şey, şöyle pozitif bir şey. Yani kişinin rezil olma ihtimali, rezil olduğu anda ortaya çıkan dışarıdan görünme durumu. Yani korkunç bir şeydir. Dayanılacak bir şey değildir. O yüzden önlem almak kişiyi mesela bu kaygıdan kurtarır. O yüzden kişiler önlem alma davranışını merkeze koyarlar. Fakat odaklandıkları o kaygı, korku ve kötü senaryoyu kurtarmış olurlar ama hayatlarını heba etmiş olurlar. Hayatları heba olunca da başka bir sıkıntıyla karşımıza gelirler. Yani daha acı bir şeyle karşımıza gelirler. Yani kişi kaygıyla karşılaşmamak adına hayatını yaşamamaya başlıyor. Sosyal fobideki tam mesele de budur yani. Kişi hani ben açıldım diye ifade etmişti ya bir evet. ilk şeyde dönem ilk bölümde öyle demiştiniz mesela. Açılmak ne demek? Yani hak ettiğim, olmam gereken, bana yakışan yere geldim. Yani hayata döndüm. Diğerinde o önlem alma çabasında ne var? Kendini sıkıntıdan kurtaran bir şey yapıyor kendini.
Evet.
Birinde ben sıkıntı istemiyorum diyor ve sıkıntının olmadığı daha güvenli bir alana çekiliyor. Diğerinde hayata atılıyor ve senin de dediğin gibi 3 yıldır ben bu mikrofonun başına geçtiğimde kalbim çarpıyor. Ne olacak? Nasıl gidecek? Küçük çarptı. Hani bir kaygı var ama hayatın da içindeyiz.
Evet.
Önlem almak ne demek? Yani tahmin edeceğiniz gibi kaçmak ya da kaçınmak. Kaçmak denilen şey ne? O bulunan ortamı terk etmek. Hani bir kere bir şekilde ortama girilmişse ortamda oluşacak tehlikeler endişe edilmeye başlandığı ve o duygusal yük yavaş yavaş yükseldiği anda orayı birden düşünmek için ortamı terk etmek kişi kendini kurtarır gerçekten. Yani bir geniş, rahat bir nefes alır. Kaçınmak ne? Olası ortamlarda bulunmamaya gayret etmek. Mazeretler öne sürmek. İş çıkarmak.
Evet.
Kendine. Başka bir kaçınma yolu ne? Senin de biraz önce altını çizdin. Kişi katılmak durumundadır. Yani çok fazla diyelim mazeret üretmiştir. Artık üretecek mazereti kalmamıştır. Ya da tamamen kopmak istemiyordur oradan.
Evet.
Bu sefer katılır. Katıldığı yerde de güvenlik sağlayıcı davranışlarda bulunur. Hani konu ona gelmesin. O orada görünmesin. Bu yüzden soru sormaz.
Evet.
Göz iletişimi kurmaz. Daha uzak bir yerde durur. Yani mesela işte bir toplantının en köşesinde durur. Ya da böyle kapıya yakın bir yerde durur. Orada kendine iş çıkartır.
Evet.
Sürekli sigara içmek bahanesiyle dışarı çıkar, su içmek bahanesiyle kalkar, evet. tuvalete gitmek.
Telefonuyla ya da.
Telefonuyla uğraşır, evet evet.
Bir düğünde, bir davette.
Tabii.
Arka masalarda oturmak, biraz evet. köşelerde oturmak, çok evet. ortalarda oturmamak. Bunu çok sık yaşıyorlar yani sorduğumuz zaman. Bir yere girdiğinde ben sorarım nerelerde oturursun. Hmm. Genelde böyle sırtını duvara verip. Diğer insanların önünde olacağı, kendisinin çok görünmeyeceği bir yerde. Ve ortalarda oturmayı sevmezler.
Evet. Sırtını duvara veriyor ki arkadan görünme ihtimali evet. yok. Hani gören de şeyi görecek. Hani kim ona bakıyor onu görmüş olacak ama şöyle de bir handikapı var. Bu insanlar zaten göz teması kurmadıkları için değil mi? Aslında nasıl göründüklerini de test edemezler hiç.
Evet.
Yani sürekli hissettikleri gibi göründüğünü düşünür. Mesela kaygılı dır görünme yani yanlış bir şey yapma şeyiyle telaşıyla ve öyle göründüğünü hayal eder.
Evet o kaygının da çok görünür olduğunu, herkesin bunun farkında olduğunu, herkesin bunu o sırada gözlemlediğini evet. hayal eder dediğiniz gibi evet. düşünür, hayal eder, gözünde canlandırır.
Evet.
Doğru olmayan bir şekilde.
Evet. Telefon meselesi de çok çok kullanılan bir kaçınma, güvenlik sağlayıcı davranış. Böyle hani sen telefondayken kimse sana bir şey demez belki orada özel evet. bir şey yazıyorsun
evet.
ve işinle uğraşıyorsun falan diye o da bir koruyucu kalkan o sosyal etkileşimden kişiyi koruyucu kalkan güya hani tırnak içinde söylüyorum, vazifesi görür. Bir de şöyle bir şey vardı, topluluk içinde telefonla konuşmakta zorlanırlar.
Evet.
Danışanlarınıza bir sorun. Hani kalabalık bir yerde telefonla konuşamazlar. Hemen daha kuytu gizli bir yere giderler. Daha kimsenin olmadığı bir yere. Bu da çok sinsi ve ince bir kaçınma şeyidir.
Evet. Yani. Hatta buna bazen ki doğal olarak mesela otobüste yüksek sesle telefonla konuşmak değil mi? İnsanları rahatsız eder aslında. Yani biraz
tabii,
toplumsal adab-ı maşerete uymayan aynen davranışlar. Şimdi ama sanki kişi o telefonda böyle bir kısa konuşma yaparken bile, sessizce konuşsa bile öyle bir duruma düşecek. İnsanlar onu böyle yargılayacak ve değerlendirecekmiş gibi, o sesinin duyulması dahi karışıyor birbirine bazen.
Evet. Burada o psikolojik olarak en önemli faktör, işte ben olumsuz değerlendireceğim, beğenilmeyeceğim, yargılanacağım, fikirlerim değersiz bulunacak. Mesela bu yüzden de o fikirlerin değersiz bulunması meselesinde günlük rutin konuşmayı da yapmakta çok zorlanırlar. Sanki birilerinin onu dinlemesi için, sosyal etkileşime girebilmesi için onun çok parlak, çok güzel, çok anlamlı fikirlerinin olması gerekir. Boş konuşmaktan dolayı mesela o şey, bir korku şeyi, senaryosu da odur. Boş konuşan biri olmak. O yüzden en doğru kelimeyi, en doğru cümleyi, cümle kurgusunu ve fikri de seçerler ve böylelikle daha az konuşmak durumunda kalırlar. Çünkü o seçim sırasında anı kaçırırlar.
Evet.
Orada konu değişir.
Bağlamı kaçırabilir.
Bağlamı kaçırır. Karşıdakini dinleyemez. Çünkü sürekli odak kendisindedir. Burada o bir şeyler bilişsel kuramcılar arasında zaman içinde şöyle bir farklılık olmuştur. İlk kuram şöyleydi. Dışarıdan gözlendiğine dair çok yoğun bir odaklanma içinde olduğunu ifade ediyordu ilk kuramcılar. Hani etrafını çok izlediğini, nasıl göründüğünü anlamaya çalıştığını. Sonra fark edildi ki kişi etrafı izlemiyor, sadece kendisini izliyor.
Evet.
Yani hatta etrafı izlemeye başladığında patoloji de azalıyor.
Evet.
Odak noktası sadece kendinde nasıl göründüğünü anlamaya çalışıyor.
Başkalarının aslında kendisini nasıl değerlendirdiğini hayal ederek dedik ya hocam.
Evet.
Hani
tahmin etmeye çalışıyor.
Aslında bakmıyor sırada.
Bakmıyor, test etmiyor.
Hatta şöyle, çok klasiktir yine öğrencilerin yaşadığı zorluklardan. Bu tarz zorluğu yaşayan bir öğrenci sınıfa geç kaldığında mesela girmekte zorlanır. Evet. Ama girerse de bir sınıfa, diğer arkadaşları orada, birkaç kişi orada, gözü yerde, kesinlikle etrafına bakmaz. Hemen ilk bulduğu boşluğa oturmaya çalışır. Hiç kimseye görünmeden, aslında kendisi bakmadan.
Evet.
Bakmadığı, görmediği için de ne olup bittiğini aslında anlayamıyor. Evet. Ama o anlayamıyor ama zihni sürekli tamamlıyor boşlukları.
Çok
güzel. Ve tamamlaması da aslında hep felaketleştirici oluyor.
Evet. Sana bakıyorlar, seni gördüler, rezil oldun. Konuşman şöyle.
Sanki bir sahnede bütün ışıklar ona dönmüş gibi.
Evet.
Ve birazdan ona işte salatalık, domates, lahana fırlatılacakmış gibi aslında.
Çok güzel bir tanımlama oldu. Çok iyi bir metafor oldu.
Evet.
Bir performans sergileyen bir sanatçı gibi hisseder.
Hayatın her anında.
Evet.
Yani arkadaşlarıyla otururken, yeni biriyle tanışırken, sınıfta hoca ona bir şey sorarken, kendisi pek kaldırmaz da elini zaten. Hani yine konuşmak zorunda olduğunda, telefonda konuşurken, restoranda yemek yerken. Gerçi burada hocam bir de bu sosyal kaygı bozukluğunu da muzdarip, bunu yaşayan, bu zorluğu yaşayan herkes aynı şekilde değil mi? Etkilenmiyor. Yani herkeste hep aynı tür kaygılar olmuyor. Kimisinde daha fazla performans kaygısı
tabii,
dediğiniz
tabii,
bir kaygı oluyor ve sunum yapmak,
evet,
toplantılarda fikrini söylemek, sınıfta el kaldırmak, soru sormak, soruya cevap vermek bazen de çok daha yaygın olabiliyor. Yani restoranda bir yemek yemekten tutun,
tabii,
bir alışveriş yaparken sosyal birçok ortamda,
evet,
daha yaygın bir şekilde olabiliyor.
Evet. Burada bir değişik bir şey var, spektrum var, bir geçiş zonu var. Mesela belirli olaylara ilişkin kaygılar var. Belirli durumlarda spesifik, ortaya çıkan daha spesifik. Daha spesifik. İşte iş yeriyle ilgili sunum olan ya da kendinden daha hiyerarşik olarak yukarıda olanlarla karşılaştığında ortaya çıkan şey. Sonra bu belirli durumların birkaç tane olma hali. Sonra belirli durum dışında rutin hayatın, mesela otobüse binme, bakkala gitme, orada devam eden genel bir gözlenme hali. Mesela bu genel gözlenme hali içindeki olan sosyal fobi, diyelim yine sosyal ortamda sıkıntılıdır ama tanıdıkların olduğu, güvende hissettiği yerde kendi hayatını yine yaşar, yine yapacağı şeylere odaklanır. Hayatında kıymet verdiği alanlara yine döner. Sadece sosyal ortamda sıkıntı yaşar. Bir de o çekingen kişilik örüntüsünde bu kişinin kendini rahat hissettiği bir arkadaş ortamı da yoktur. Aile içinde de sürekli gözlendiğini ve eleştirileceğini düşünerek bu kişi de daha da, hani oraya gelecektik ama bugün vaktimiz yeter mi? Daha benlik düzeyinde bir bağlanma vardır içinde bulunduğu duruma. Yani şöyle, kişinin beni eleştirecekler, yargılanacağım düşüncesi bir düşüncedir. Ama ben çekinik ve beceriksiz biriyim.
Evet.
Meselesi bir benlik algısıdır. Bu benlik algıları yerleşik hale, işte biraz önce değindiğimiz gibi çocukluk döneminde beri maruz kaldığı olaylarla birlikte gelişir ve bu benlik algısı geliştiğinde kişi kendi hayatını yaşamakta çok zorlanır.
Ve zaten bu böyle, bu tarz bir benlik algısı gelişince de kişi genelde böyle durumlardan kaçmaya başlar, değil mi? Kaçınarak,
evet.
Kaçarak güvenlik davranışlarıyla hayatını sürdürmeye devam eder. Böyle devam ettikçe de bu benlik algısı
iyice yerleşir.
Yerleşmiş, evet.
O korktuğu her an başına gelir çünkü.
Evet.
Ortama girer. Mesela hani bir şey vardır, değerlendirme kaygısı vardır. Beni eleştirecekler, beğenmeyecekler. Bir de şey vardır, sosyal ortamlarda ben kaygılı olduğum anlaşılacak korkusu,
evet,
vardır. Bu dışarıyla ilgili bir şey değil. Bu tamamıyla kendisiyle ilgili bir şeydir. Mesela gireceğim ve çok kaygılanacağım. Yüzüm kızaracak, ellerim titreyecek, sesimde titreme olacak. Bu da dışarıdan fark edilecek.
Ve fark edilmesi korkunç bir şeydir. Bu benim işte yetersiz, güvensiz biri olduğumu da gösterir.
Evet.
O zaman bunlardan kaçmalıyım ya da bunların yaşanmasını engellemeliyim.
Evet.
Bir kısır döngü var.
Evet. Ve bu kişiler diyelim göz teması da kurmadıkları için aslında nasıl görüldüklerini de anlayamazlar. Ama sosyal ortama girdiklerinde o kaygıyı sürekli hissettikleri için kaygılı göründüğünü düşünürler. Ve böylelikle her ortam bunların korktuğu şeyi gerçek hale dönmesiyle sonuçlanır. Ve sen de dediğin gibi girdikçe de bu benlik algısı pekişir. Ben ders biriyim, ben sevilecek işler yapan biri değilim. Ben çekinik biriyim.
Sıkıcıyım.
Algısı, sıkıcıyım. Evet, aynen. Sıkıcıyım algısı çok belirgin olur. Şimdi hani dedik ya, şu açılan arkadaşlar, sosyal fobisi olup da onu aşan kişiler de daha çok o düşünce düzeyinde ki sorunlar belirleyicidir. Mesela ben de beğenilmiyorum, eleştirileceğim düşüncesiyle sahip olanları maruziyet tedavisi yaparız, değil mi? O belirli ortamlara koyarız. Aa bak, beğeniliyormuşum, çok da kötü değilmişim düşüncesi de oluşur. Diğer düşünce de vardır, bu düşünce de vardır. Sonra bu yeni düşünceler çoğalınca kişi artık hayatını dengeli yaşar. Ama ben çekineyim de, ben sıkıcıyım da, düşünce düzeyindeki değişiklik kişiyi değiştirmez.
Evet, çok katı bir benlik algısı olur.
Evet, o katı bir benlik algısı, merkezde o vardır. Gelen yeni düşünce onun içinde eritilir. Mesela beğenildiği bir ortama girdiğinde der ki ya bunlar tanıdık.
Evet.
Ya da kibarlıklarından beni,
evet,
beğeniyor. Ben aslında temelde sıkıcıyım, yani o özümde olan,
evet,
bir şey. Ama bunun değişmesi zaman alır.
Zaman alır.
Sadece zaman alır.
Değişimle ilgili hocam, aslında müdahale, değişim, tedavi kısmını inşallah önümüzdeki programlarda devam edelim.
Evet. Yine doldurmuşuz.
Zamanı doldurmuşuz ama konuşacak çok şey de var bu konuyla ilgili. Bir programa sığdırmak belki doğru da olmaz. Daha geniş konuşalım. Çünkü toplumda dedik ya, çok sık görülüyor. Bunun üzerine biraz daha eğiliriz inşallah.
Önümüzdeki hafta.
Evet.
Umarım.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.